Ayrım 27, sayfa 278. Başına ne geleceğini bilmezken iki çocukla yola çıkmayı göze alamamış. Emaneten burada Ayşe adlı bir komşusuna bırakmak istemiş bizi. Sonra her şey düzelince gelir alırım oğullarımı diye düşünmüş. Ama bilirsiniz işte, zor zamanlar. Cihan abi bir yandan Ayşe'nin kocası cephedeymiş diyeceğim. Doğunun bir dilim ekmeğe muhtaç olduğu zamanlar. Gücüm yetmez, ikisine birden bakamam Agavni. Ama birini bırakmak istersen deyince, o gün Leon biraz hastaymış galiba. Yola dayanamaz diye onu bırakmış annem. Kucağında ben, aklında daha sütten kesilmemiş bebeği Leon, ağlaya ağlaya yollara düşmüş. Kafile Suriye'ye gitmek için yola çıkmış ama her neyse, bilirsiniz çok ölen olmuş yollarda. Annem de dayanamamış o şartlara, daha yoldayken hastalanmış. Annemin mezarı da Halep'te. Süt veren kadınlar sırayla alıp beslemişler beni. Öyle hayatta kalmışım. Derken bir aile sahip çıkmış, yanına almış beni. Onlarla birlikte Amerika'ya geldiğimizde 4-5 yaşlarında ancak varmışım. O yıllar yeni dünyada herkesin ayrı bir yana dağılmış, yaralarını sarmaya, acılarını unutmaya ve kendilerine bir düzen kurmaya çalıştığı yıllar. Kimse bana bir şey söylemedi. Uzun zaman o ailenin öz evladı bildim kendimi. Gerçek hikayemi, bir ikizim olduğunu, annemin onu Türkiye'de Malatya'da Ayşe adlı bir komşusuna bıraktığını tesadüfen öğrendiğimde 17 yaşındaydım. Ben bir kardeşim olduğunu öğrenince hanımefendi, o benim gerçek ailemden tek kişiydi. Onu bulmak istedim. Bilmem, eksik kalan yarımı tamamlamak istedim belki de. Gençtim, yol yordan bilmezdim ama büyüklerim sağ olsunlar elimden tuttular, yardım ettiler bana. Elçiliğe gittik, derdimizi anlattık, yıllar alacak yazışmalara böyle başladık. Burada Türkiye'de yaşayan Ermenilere ulaştık, onlarla mektuplaştık. Sizin anlayacağınız, kardeşim bulmak için her kapıyı çaldım ama 1915'ten sonra burada da o kadar çok şey değişmişti ki Cihan abinin üzerine Türklerin milli harbi, göçler, ölümler, dağılan aileler. Her şeyi karmakarışıktı. Malatya'da aradığımız kadını... Anadolu'da Ayşe adlı kadınlar, siz daha iyi bilirsiniz, öyle çoklar ki. O dönemin yetimhane kayıtlarına baktık, 1915'ten sonra kimsesiz kalan Ermeni çocukları için kurulan yetimhaneler. Sonra Türkiye işgal edilince Anadolu'daki sahipsiz Türk çocukları içinde yetimhaneler kurulmuştu. Zamanında o çocukların birbirine karıştığını, gücü yetenin çocukların adını sanını değiştirip kendine kattığını duymuştuk. Hepsine baktık ama bulamadık. Leon'u bulamadım ama kardeşimi aklımdan da yüreğimden de silemedim hanımefendi. Sonunda her şeyi göze alıp kalktım, buraya geldim. 24-25 yaşındaydım. 1939 yılı Anadolu'ya gidecektim. Şehir şehir, köy köy dolaşıp kardeşim bulacaktım. Cemaatten yardım istedim. Anadolu dediğin yerin ucu bucağı yok, bulamazsın dediler. Kimseyi dinlemedim. Doğruca Malatya'ya gittim. Babamın mezarını buldum önce. Oraya buraya sordum, soruşturdum. Dedikleri gibi kardeşimden bir iz yoktu ortada. Kolay olmayacak, dayanamıyorlardı. Bu işin peşini bırakmayacaktım. Kısmet işte. Ben buradayken 2. Cihan Harbi patlak verince çaresiz apar topar geri döndüm. Evlendim derken çocuklarım oldu. Bir aile kurdum kendime. Kardeşimi unutmadım. Yine de unutamadım. İkizler için söylenenleri bilirsiniz. Ondan belki de. Hep eksik, hep yarım. Kimseye söylemediğim hayaller kurdum kendi kendime. Bir gün mutlaka kardeşimi bulacaktım. Onun da bir ailesi olacaktı elbette. Belki benim çocuklarıma benzeyen çocukları olacaktı. Önce biraz bocalayacaklardı ama kan bağı bu. Çabuk kaynaşacaktı çocuklarımız. Kardeşim Amerika'ya yanıma gelecekti. Ailelerimizi birbirine katıp kocaman bir aile olacaktık. Yıllar önce dağılan ailemizi unutmayacaktık ama biliyordum o da ben de tamamlanacaktık sonunda. Kirkor, Gülsema'nın yanaklarının aşağı sessizce inen yaşları görünce duraksadı. Telaşla uzanıp kolunu tuttu. Beni affedin, lütfen beni affedin. Ben sizi üzmek değildi niyetim ama hislerime mani olamadım. Bir daha çarşadık. Ben niye anlattım bunları size? Anlatmanız lazımdı dedi Gülsema, boğazında koca bir yumrukla. Lütfen devam edin. Kirkor bir süre Gülsema'nın ellerinden aldığı ellerini nereye koyacağını bilemedi. Ben senelerdir kavuran bu acıyla... Ama inanın bana, bazıları gibi öfke ya da nefret yok içimde. Kırgınlık belki, yazıklanma. İnsan merak ediyor tabii. Bütün bunlar olmasaydı hayatlarımız nasıl olurdu acaba? Her neyse, yıllar geçti aradan. İçimde kardeşimden geriye kırık dökük hayaller ve özlemler kaldı. Geçen yıldı bir Ermeni dostumun evinde Londra'dan gelen Kayser adlı dergide gördüm fotoğrafı. Baş sayfadaydı. Ermeni devrimci ordusu Türk odaklarından birini daha dağıttı yazıyordu manşette. Hemen altında öldürülen Türklerin Ermenilere karşı faaliyetleri. Orada fotoğrafı vardı. Aynı kaş, göz, aynı burun, aynı alın, aynı çene. Tek farkı dudağının üzerindeki ince bıyığıydı. Bir de kara keskin gözlerindeki o bütün dünyadan hesap soran ifade. Türklerin bir lafı vardır. Bir Türk dünyaya bedel. İşte öyle bakıyordu bana dergi sayfasından. Enver asıl Türk'tü adı. Derginin dediğine göre 2 yıl önce Türkiye'den gelip Cenevre'ye yerleşmiş ve orada anti-Ermeni faaliyetleri organize eden bir merkez oluşturmuş. Türk istihbaratının son yıllarda öne çıkan kilit adamlarından biriymiş. Aslında fotoğrafı görür görmez anlamıştım hanımefendi. Gözlerinin içine bakar bakmaz. O benim kardeşimdi. Yıllardır hayalini kurduğum, hasretini çektiğim kardeşim. Ama insan insana benzer sonunda. Fotoğrafla yetinemezdim. Geldim, burada izini sürdüm. Enver Asil Türk'ün Elazığ'da nüfusa kaydedilmiş. Annesi Ayşe, babası Muhammed. Ayşe'nin ilk eşi, yani kardeşimi yanına aldığında evli olduğu adam, Türklerin Milli Harbi'nde ölmüş. Onunla resmi nikahı yokmuş zaten. Sonra da Muhammed'le evlenip Elazığ'a yerleşmiş. Muhammed'in ailesindeki yaşları bulup konuştum. Çocuk Ayşe'nin de, kocamandı geldiklerinde. Babası harpte ölmüş. Muhammed acılı, nüfusuna kaydetti. Öz evladı gibi de baktı dediler. Anlaşılan Ayşe bebeği annemden aldığını saklamış. Kendi çocuğu gibi göstermişti Muhammed'e. Ayşe'nin, lütfen beni affet. 1915'te annemle aynı köyde olduklarını öğrenince emin oldum artık. Nihayet kardeşim bulmuştum. O benim kayıp ikizimdi. Leon'du. Bu ne büyük bir trajedi ki yıllar sonra kendi milletinin insanlarını hedef alan radikal bir Türk milliyetçisi olarak çıktı karşıma. Enver değil de Leon olduğunu bilseydi belki de karşı tarafta Ermeni milliyetçilerin arasında olacaktı, kim bilir. Yani her iki türlü de yazık olacaktı. Ama zaten bu hikaye baştan itibaren öyle değil mi? Bilmiyorum. Bütün bu olan bitene ne demeli? Kader mi, vahşet mi, ne? Dünya kurulduğundan beri insanın insana ettiği kör bir nefretin ardında heba olan hayatlar. Değer miydi? Ben üzgünüm hanımefendi. Ölü üzgün. Kayser adlı, lütfen ağlamayın. Sizi de üzmek istemem. Şimdi hayallerimde yaşattığım gibi kendisine bir aile kurduğunu öğrenince gelip sizlerle tanışmak istedim. Bir kızı varmış duyduğum, bir de kız torunu. Onları görmek istedim. Bu arada lafı vardı. Leon'un eşi. Onun ölümü içinde ne kadar üzgün olduğumu söylemek isterim. Hanımefendi, müsaade eder misiniz? Kardeşimin kızıyla, torunuyla tanışabilir miyim? Mezarlığa gitmek istedi. Kirkor adlı bu adam. Bana yüreğini açtı. Hikayesini anlattı. Yapamazdım. Ona yalan söyleyemezdim. Mezarlık yolunda ben de ona Leon'un hikayesini anlattım. Gülizar'ı nasıl derin bir tutkuyla sevdiğini, öz babası olmadığı halde Gülsün'ü tereddüt etmeden nüfusuna kaydedecek kadar çok sevdiğini, bir bakıma hiç bilmeden kendi kaderinin peşinden gittiğini, Gülizar'dan duyduğum kadarıyla küçük yaşta geçirdiği ağır bir ateşli hastalık sebebiyle çok istediği halde başka evlat sahibi olamadığını, şimdi herkesin Enver'i Gülsün'ün öz babası bildiğini, onların hatırasına saygı duyarak bu sırrı ölene dek saklayacağımı, beni anladı ve onun sırrını saklayacağına söz verdi. 70 yıl sonra yabancı bir adla bir mezar taşının altında bulduğu kardeşinin başına oturdu ve o yaşlı adam bedeniyle sarsılarak, hışkırarak katıla katıla ağladı. Tutamadım kendimi, ben de ağladım. Damadım Enver öldüğünde akıtmadığım gözyaşlarımı akıttım mezarın üzerine. 30 küsur yıl boyunca bildiğim adama mı, Enver'e mi, yoksa kayıp çocuğu anlama ağladım. Ne fark eder? Bay Kirkor'un dediği gibi dünya kurulalı biri insanın insana ettiğini ağladım belki de. Kör bir nefretin peşinde heba olan hayatlara ağladım. Yeri göğü birbirine katan martı çığlıklarının arasında günün ilk ışıkları odaya dolarken Gülsema göz kenarlarında biriken 2 damla yaş esildi ve yavaşça sevgili İstanbul defterini kapattı. Her şey yalan. İnsan. İnsan yalan söyleyen bir hayvan. İnsan harika baştan ama zaten bu bir hayvan. Bu öyle büyük bir maharet, öyle büyük bir güç ki kimse duramaz önünde. Unutmak için. Asla unutmayıp öç almak için. Korunmak için. Sonra başkalarını korumak. Kendi ayıbını örtmek için. Bazen de sevdiklerini bilmediğinden ya da gördüğünü bilmediğinden. İnsanın yalan söylemek için öyle çok nedeni var ki. İşte her şey ortada. Gül Nihal'e, Gül Sema'ya, Gül İzar'a, Enver dedeme, Gülsün'e yalan söylediler. Derken onlar birbirlerine ve hepsi bana yalan söylediler. Bize yalan söylediler. Hepimize yalan söylediler. 100 yıllık yalan. Ben ne yapabilirim ki? 100 yıldır sonu gelmeyen bu yalan dağının karşısında tek başıma ne yapabilirim? Olmaz. İnsanın yalan için bu kadar çok nedeni varken bu işin altından kalkamam. Dünyanın bütün masallarını yalanlarından ayırmamı boş yere beklemeyin benden. Yapamam. Sesim denizin üzerinde koca kalın bir duvar gibi duran sis bulutlarına çarptı ve çın çın çınlayarak geri geldi. Olmadığı halde anafor olup etrafımda dolanmaya başladı. Saçlarımdan tutup yerlerde sürükledi, vurdu, kırdı, itekledi. Kurtaramadım kendimi. O anaforun içinde sıkıştım kaldım. Neden sonra her şey geçip bittiğinde yerde bir yığıntıydım artık. Kapının tam önünde iniltilerle, mırıltılarla. Kanat sesleri çok yakındı, çok. Gelip başımın üzerine kondu. Bir ayağının üzerinde durup diğeriyle yavaş yavaş saçlarımı okşamaya başladı. Mavi ayaklı Gülen vardı. İçimde yaralı, yanık bir sızı. Gecikmiş bir tufanın ortasında elim kolum sımsıkı bağlıydı. Ağladım, çok ağladım. Gözyaşlarım sıcacıktı. Onları elime aldım ve içimi çeke çeke uzun uzun kimsesizliğime baktım. Sahipsizliğime. Madem ki böyle istedin ağla dedim artı. Ağlamak iyi gelirmiş insana. Gözyaşlarını dışarı akıtmazsan yüreğin ağırlanırmış. Yıllar önce Nikaragualı yaşlı bir kadından duymuştum bunu. Benim bildiğim yaşlı kadınlar pek yalan söylemezler. Doğrudur herhalde. Başımı kaldırıp zoraki gülümsedim. Bizim yaşlı kadınlar da öyle söylerler. Bilmem ki doğru mu? Daha iyisin değil mi dedi kapı. Sesinde saklayamadığı bir endişeyle. Hayır, iyi değilim diye omuz silktim. Bütün sevdiklerimi yalan dağları içinde kaybettim. İyi olmamı nasıl beklersiniz benden? Sen ne yaptığını bilen bir kadınsın gülüm. Üstelik güçlü ve kararlı bir kadınsın. Aylarca uğraştın. O defterleri okumaya karar verdiğinde zaten her şeyi göze almamış mıydın? Bu gecede bu kesif sise rağmen son kez karanlığın içinde olacaksın. Artık bunu sadece kendin için yapacaksın. Biliyorum ki hala bunu yapacak gücüm var. Bitmedi mi diye inledim. Hala bitmedi mi? Ne kaldı geriye? Ha gayret dedim arttı. İki adım. Sadece iki adım daha atacaksın ve orada mavi masalı bulacaksın. Söylemiştik ya aslında bu senin hikayen. Anlamıyorsunuz diye avuzum çıktığı kadar bağırdım. Bir hikayem yok benim. Hiç olmadı. Yok. Bütün gücümü toparlayıp doğruldum yerimden. Ayaklarımı sürüye sürüye oradan uzaklaştım. Dönüp de arkama bakmadım bile. Bir mavi masal olmuş İstanbul. Sonra da kalkıp buraya sizin yanınıza geldim. Anlıyorum, pek konuşkan biri değilsiniz. Ama benim halimi de görüyorsunuz işte. Şu anda içimi dökecek birine öyle çok ihtiyacım var ki. Aslında siz de biraz konuşsanız belki. Ne bileyim, olur olmaza çan çan konuşan insanlardan ben de hiç haz etmem. Ama bazen de iyi gelir insana. Yüreğinizin tenhalığına bir ses olur bakarsınız. Neyse, yine de siz bilirsiniz tabii. Gerçekten de ne akıl almaz bir gece bu. Şu birkaç saat içinde kat ettiğim yola bakıyorum da. Birkaç saat derken ağız alışkanlığıyla dile gelen bir ifadeden söz ettiğimi anlıyorsunuz elbette. Yoksa mavi ayaklı Gülen Martı'yı penceremin önünde gökyüzünde gördüğümden bu yana ne kadar zaman geçtiğini bilmiyorum inanın. Artık hiç bilmiyorum bunu. Zamanın bugüne dek sandığımız gibi yanımızdan, içimizden demeliydim belki de. Bunu da bilmiyorum. Gelip geçen bir şey olduğundan da emin değilim aslına bakarsanız. Tıpkı bu Haydarpaşa garı gibi o devasa bütünlüğü içinde o heybetli cüssesiyle orada öylece duruyor da olabilir. Biz dönerken neden olmasın? Bal gibi her şeyi birbirine karıştırmış olabiliriz. Durduğu yerden evrenin ahmaklarını için için gülmediğini kim bize %100 bir kesinlikle söyleyebilir ki? Yo hayır, henüz delirmedim. İnanın bana bundan çok daha kötü zamanlarım olmuştu. Dükkanı kapattığım sıralar. Size dükkanımdan söz etmiş miydim? Söz, evet. Sözdü dükkanımın adı. Neşeli, kederli, kırgın, matrak, küskün. İmva çeşit söz satardım bir zamanlar. Şu buzdolaplarının, çamaşır makinelerinin, panoların üzerine yapıştırılanlardan. Hani mıknatıslı olurlar, tutundukları yeri kolay kolay bırakmazlar. Taş yerinde ağırdır derler ya, ben de sözün yerine yakışanını severim. Ne demek istediğimi anlıyorsunuz değil mi? Her söz her yere uymaz. Ama ne yaparsınız? Yuvadan uçup gittikten sonra hangi birinin peşine düşeceksiniz? Bir de yerini yadırgamaya görsün. Kolay değil. Hiç kolay değil. Orada öyle yıllar boyu ait olmadığın bir yere çakılıp kalmak. Ne zordur ne acı. Sürgün misali hep eğreti. Aslında her sözün bir alıcısı vardır ama bizim işte makbul olan çok satan sözü bulmaktır. Orijinal olacağım diye kıvranmanın bir anlamı yok yani. Seni seviyorumlar, unutma beniler, dönmezsen ölürümler, ölüm Allah'ın emri ayrılık olmasalar, sevdiğim olur musunlar, pazara kadar değil mezara kadarlar, ölürüm yine de senden vazgeçmemler, nankörlük edecek değilim Allah için, hepsini bayağı ekmeğini yemişimdir, omuzlarımda dünyanın yalnızlığı var da fena satmaz. Sonra ayrılık yaman kelime bereket versin, iyidir. Anlayacağınız dükkanım varken sözlerle yatağa kalkardım ben. Sonra söz de bitti. Zaten benim değil, aslında gökannemin fikriydi. Bir gece rüyama girdi ve söz dedi, o kadar. Dükkanı açmaya o gecenin sabahında karar vermiştim. Uzun, sancılı bir suskunluğun sonuydu, uğultulu bir karanlığın. Sanki düşlerimde biriktirdiğim yüzlerce sözle bin yıllık bir uykudan uyandım da. Neyse, kelimelerle aram iyi olmuştur her zaman. Anlamıştınız demek, öyle mi? Çok mu konuşuyorum gerçekten? Bır bır bır bır aşk olsun ama bir dakika. Bunu bana bir zamanlar evet şimdi hatırladım. Sonunda hatırladım sizi. Selim de adınız. O zaman da aynen böyle demiştiniz. Ne çok konuşuyorsun sen? Bır bır bır. Bilmem neden bunu söyleyişiniz bir hoşuma gitmişti. Sonra sesiniz, bir anda bütün odayı dolduran o Davudi, o heybetli sesiniz. Nasıl da başına buyruk, ne kadar yürekliydiniz. Kantinde miydik yoksa? Yok, hayır, o sonraydı. İlk kez karşılaştığımızda ben sedyenin üzerinde yatıyordum boylu boyunca. Koluma serum bağlıydı galiba. Bizimkiler hiç durmadan dalga geçiyorlardı benimle. Diseksiyonda, kadavranın başında düşüp bayılınca maskarası olmuştum alemin. Bir türlü derdimi anlatamıyordum kimseye. Anlatamadıkça daha da anlatasım vardı ya, işte o sırada gelmiştiniz yanıma. Amma çok konuşuyorsun sen. Bır bır bır. Yeter, sus artık. Lamicim yok bunun. Kadavrayı gördün, korktun, düşüp bayıldın işte. Görmüyor musun? Çırpındıkça daha çok batıyorsun. Çaresiz susmuştum o gün. Birkaç gün sonraydı, kantindeydim bu kez. Elinizde iki çare yanıma gelmiştiniz. Unutma demiştiniz. Ölümden korkarsan hayata sahip çıkamazsın. Bu arada adın neydi senin? Gülüm. O yüzden mi bu gülde ölmesini yaptırdın omzuna? Hiç de yaratıcı değilsin. Ama dövme değil ki o, diye itiraz etmiştim. Doğuştan, yani doğum lekesi. İnanmamıştınız. Uzanıp dokunmuştunuz gülün üzerine. O sırada kalbimin küt küt attığını, kendimden aşağı yavaş yavaş ılık ılık bir şeyler aktığını anlamış mıydınız? Ben de anlamadım baştan. Ama şimdi, evet, hatırladım sizi. Selim'di adınız. Hiç nazlanmadan, çarçabuk ele gelen, cana yakın, sıcak, güzel bir sevdaydınız. Söylemiştim ya, önce sesinize vuruldum ben. Bir anda gelip bütün dünyamı doldurmuştunuz. İyi bir çocuğa benziyor demişti Gül annem ilk kez sizi gördüğünde. Ama bilinmez, insanoğlu çiğ süt emmiştir. Sen yine de çarçabuk gönlünü kaptırma derim ben. Bekle biraz. O gün bizim evin terasında otururken ilk kez tattığınız güllü muhallebiyi sevmiştiniz sanırım. Benimki gibi ters çevirip üzerine tarçın dökmektense yanında çikolatalı dondurmayı tercih etmiştiniz. Gül annemin ağzıma bile sürmedim bugüne kadar deyişini yadırgamış mıydınız ne? Az sonra annem her zamanki gibi şıkır şıkır giyinip dışarı çıkınca terasta baş başa kalmıştık. Yüzümü Haydarpaşa garına verip büyük büyük annemin kız kardeşi Gül Nihal'le Mehmet Selim hikayesinden söz etmiştim size. Gül Nihal'in tablosu henüz bodruma inmemişti. Gök annemden yadigar olarak salonda asılıydı o günlerde. Gençtik, öylesine gençtik ki babamın adının Mehmet, sizinkinin Selim olmasına hayatın tuhaf tesadüflerinden biri diyerek gülüp geçiverdik. O gün uzun uzadıya konuşmadık babam hakkında. Konuşacak ne vardı ki zaten? Çok sonra onun ölüm haberini aldıktan sonra anlatmıştım size her şeyi. Herkeslerden köşe bucak sakladığım, yıllardır kendimden bile kaçırdığım mektubu çıkarıp göstermiştim. Bir de o fotoğraf. Gönlümde görülmüştür mühürlü bir zarfın içinde, çoktan unutulmuş bir mektubun arasında, gün yüzü görmemiş yıllarda saklı bir fotoğraftı. İçinde ukde kalmasın, istersen babanla tanışabilirsin demişti annem, hiç bilmediğim yerlere ait o adresi elime tutuştururken. Elim yanmış gibi geri çekilmiştim önce. İstemem, isteseydi o beni bulurdu. Sonra merak işte. Dayanamayıp memoya gizlice bir mektup yazmıştım. Resimdeki gözyaşlarından, şakağına kazılı kanlı pazardan, Haydarpaşa garında iskelenin mavi mozaikleriyle rüzgarlı kapı önlerinin tanıklık ettiği tertemiz bir gençlik aşkından söz etmiştim ona. Gülsün'le Memo'nun koca bir dünyayı umursamadan alıp başını giden aşklarından. Saklı bahçelerde, kayıp adalarda soluklanan yürekli bir sevdadan söz etmiştim babama. Bilmem, belki de biraz kendimden söz etmiştim. Sonrasını hiç bilmediğimden, bildiğim Enver dedem kayıp adayı bulmuştu. Saklı bahçeye girip küsünü bir yana, Memo'yu öte yana savurmuştu. Gülüm adlı bu kız, o kasırganın, o fırtınanın içine doğmuştu. 18 yıl geçmişti aradan. Şimdi Memo, Gülüm'ün aklında silik, soluk bir hayalden ibaretti. Birkaç soru işareti, belki biraz da merak. Almanya'nın Köln şehrini mesken tutmuş bu adam hiç mi Türkiye'ye gelmezdi? Yolu düşerse bir kez olsun Gül'ümü ziyaret etmez miydi? Bir de gönlü olur da mektup yazarsa bir fotoğrafını koysaydı bari içine. Hiç değilse Gül'ümün aklındaki 18 yıllık hayalin bir sureti olsaydı. Günler sonra Köln damgalı mektubu elime aldığımda zarfın içindeki o fotoğrafı gördüğümde nasıl da yüreğim ağzıma gelmişti. Elim ayağım çir çir titrerken hemen yapamadım. Deden sonra çekip çıkardım zarfın içinden. Bu adam Gülsün'ün memosu bu muydu? Oturuyordu. Belden aşağısı çerçevenin dışında. Boş bir alın, iki kocaman yanaktı. Hayal ettiğim gibi pos bıyıklı da değil, ince bıyıklıydı. Yuvarlak bir sakalla birleşmişti bıyıkları. Çember sakal mı derlerdi buna? Yakasız, gri bir gömlek vardı üzerinde. Yanındaki bu başı sıkı sıkı bağlı Alman kadın, bu üç çocuk nasıl da annelerine benziyorlardı. 1-2 yaş olmalıydı aralarında. 15-16, en çok 17. İki kız, bir oğlan. Babamın hep Memo olarak kalacağını daha mektubu okumadan anlamış mıydım? O da yalnızca annemin aklında. Görünen o ki bir zamanlar Memo olduğunu kendisi bile unutmuştu. Evlenmiş, yıllar önce bir aile kurmuş kendine. Takdir edersin ki karımı, çocuklarımı incitmek istemem diyordu. Gençlik hatasıydı. Cahadun Cunda'ya varır varmaz bu işin olmayacağını anlamıştım. Annen, nasıl desem, hep deli doluydu biraz. Seni üzmek istemem evladım. Ama ne yazık ki onun aslında hasta bir kadın olduğunu ancak baş başa kalınca anladım. Ne çare gebeydi. Bebeğimizi doğuracaktı. Aylarca sabredip bekledim. Kavga, kıyamet, sinir krizleri, ithamlar, suçlamalar, hesap sormalar arasında. Zaten sıkıntılı zamanlardı. Etrafımızdaki çember daralıyordu. Bir an önce çıkıp gitmek zorundaydık memleketten. Ama o halde anneni yanımda götüremezdim. Sonunda bir gün gizlice Enver Bey'e telefon edip kızının Cunda'da olduğunu haber verdim. O gece iki arkadaş bir balıkçı teknesine bindik. Gidiş o gidiş. Bir daha senelerce dönemedim. Şimdi başka bir hayatım var artık. Karım, çocuklarım. Böyleyken de ben işlediğim günahın farkındayım kızım. Ne ki bunca zaman sonra bir şey gelmez elimden. Beni affet, Allah'a emanet ol. Söylemiştim. Gönlüm terk edip gidenlerin ardına ağıt yakmaktansa kayıpları yok saymaya meyillidir her zaman. Yine öyle yaptım. Uzun yıllar mektubu da babamı da unuttum. Ta ki cenazesinden çok sonra gelen ölüm haberini alıncaya kadar. O zaman ilk kez ve bir tek size söz etmiştim o yüktan. Bana kalırsa babam da yalan söylüyordu. Olabilir. Belki kısa bir süre için delirmişti ama Gül annem hasta değildi. Deli dolu olmak başkaydı, hasta olmak başka. Bunu bir doktordan daha iyi kim anlayabilir ki? Herkeslerden sakladığım bu varla yok arası baba kız muhabbetini belki de o yüzden bir tek size anlatmıştım. Erkeklerin başa çıkamadıkları her kadını kolayca hasta diye tarif edişini, bir de yüzünü hiç görmeden yitirdiğim babamın Kızıl Ordu'dan Yeşil Ordu'ya uzanan trajikomik hikayesini anlatmıştım kısacık. Üzülme demiştiniz. Biliyorum tam olarak aynı şey değil ama hiç kızı yok ya, babam görünce çok sevecek seni eminim. İlk fırsatta İç Ege'deki baba evini ziyaret etmeye o gün karar vermiştik. Olmadı işte, gidemedik. Hatırladım şimdi, her şeyi hatırladım. Gitme demiştim size. Ne olur gitme. Öyle çok korkuyorum ki oraya gidersen meraktan korkudan ölürüm ben. Korkma demiştiniz. Unuttun mu anne tarafından yarı Kürt'üm ben. Kürtleri Güneydoğu'ya vermiyorlarmış. Korkma, askerliği de çıkarılım aradan. Döner dönmez evleniriz sonra. Gitmeden önce ben seni oralarda çok özlerim. Giderken seni de yanımda götüreceğim. Pek yaratıcı değil ama çaresizim diyerek sol omzunuza bir gül dövmesi yaptırmıştınız. Kırmızı. Benimkinin aynıydı. Gitme Selim demiştim size. Gittiniz. Korktuğum başıma geldi. Dağıtımda Güneydoğu'ya kesildi biletiniz. Daha o zamandan bütün yüreğimi kaplayan deli bir hasret oldunuz içimde. Gideceğiniz yeri duyduktan sonra başımı kaldırıp da bir kez olsun doya doya bakamadım yüzünüze. Yapamadım. Ne zaman gözünüz gözüme değse genzimde zehir zıkkın bir acı gözlerim dolardı. Hatırlar mısınız o gece Haydarpaşa garında nasıl da göz gözü görmez bir sis vardı. Valizinizde buram buram simit kokulu iyimserliğiniz. İstanbul'un en çok simidini sevdiğinizi sadece ben değil sizi seven herkesler bilirdi. O gece simitlerden birini lokmalara bölüp martılara vermiştiniz. Biz aramızda anlaştık. Haydarpaşa'nın martılarıyla bir randevumuz var demiştiniz. Tam burada bekleyecekler beni. Unutma, simit kokulu bir sabah randevumuz var gülüm. Gözlerimin buğusunu, dudaklarımın tir tir titrediğini görünce yüzümü avuçlarınızın arasına almıştınız. Böyle yapma, ben doktorum demiştiniz. Çatışmanın ortasında ne işim olur merak etme, her fırsatta ararım. Hem sık sık mektup da yazarım.